بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي sana tam teslim olan İbrahim Aleyhisselam'ı, Muhammed Aleyhisselam'ı her şeyinde kendisine örnek olan, örnek alan ve hiçbir baskıdan, hiçbir sıkıntıdan yılmadan senin yolunda devam eden, senin emirlerine odaklanan kullarından olmayı bizlere nasip eyle. Bugün yine Araf suresini anlamak için gayret göstereceğiz. Allah-u Teala doğru anlamayı bizlere nasip eylesin. Bu surenin 34. ayetinden itibaren okuyoruz. Burada Allah-u Teala diyor ki لِكُلِّ اُمَّتِنْ اَجَلْ. Her ümmet için, her topluluk için bir ecel vardır. Yani bir yaşama süresi vardır. İşte mesela diyelim, işte Osmanlı toplumu geldi, geçti. İşte başka şu toplum, bu toplum. Sadece kişilerin değil, toplumların da eceli vardır. وَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Onların ecelleri geldiği zaman onu ne bir an öne alabilirler ne de geri bırakabilirler. Burada saat kelimesi geçiyor. Hani bugün kime sorsanız bir saat ne kadardır? 60 dakika derler. Ama bu saat sonradan icat edilmiş bir şeydir. Resulullah zamanında saat yoktu. Yani bu bugün 60 dakikayı bir saat kabul ederler, yarın bakarsınız ki bir karar alırlar, 100 dakika olsun diyebilirler. Dolayısıyla saat zaman dilimi demektir. Yani buna bir an bile diyebilirsiniz. Mesela kıyamet için de kıyamet saati deniyor. Çünkü bizim ölümümüzle yeniden dirilişimiz arasında geçen vakit çok kısa bir süre olarak bize gelecek. Yani vücut ölünce hareket durduğu için yeniden dirildiğimiz zaman hareket olacak. Sanki böyle birazcık gözümüze hafif uyku geçiyor gibi olup gözlerimizi açmış gibi olacağız. Çok kısa bir süre geçtiğini zannedeceğiz. Onun için o da bir saat olmuş oluyor. Onun için kıyamet dediğimiz şey bize bir göz açıp kapayacak kadar yakın. Yani bizim açımızdan öyle. Ama Allah-u Teala açısından 17 milyar 700 milyon yıldan daha fazla. Her toplumun eceli vardır. O ecel geldiği zaman ne bir an öne geriye bıraktırılabilir ne de öne alınabilir. Yani bunu isteme hakkınız yok yani. Ecel geldiği an isteyemezsiniz. Gelmeden isteyebilir miyiz? Ona bakacağız. Ya beni Adem, imma ye'tiyennekum rusulüm minkum. Ey Adem oğulları, size kendinizden rasuller gelirse. Rasul neydi? Elçi. Kendinizden ne demek? Ne demek yani? Mesela siz Türksünüz. Elçi ne olmalı? Türk. Arapsa Arap. Başka bir şeyse. Onun için mesela biliyorsunuz bu Kur'an-ı Kerim'in birbirini açıklaması ilmi son derece önemlidir. Burada Rusulüm minkum ne demek diye sorduğunuz zaman bunun cevabı mutlaka Kur'an-ı Kerim'de var. Yani kendi kafamıza göre buna cevap vermiyoruz. Allah-u Teala İbrahim suresinde bunu bize bildiriyor. Evet, İbrahim suresinin 4. ayetini açarsak Diyor ki ve ma ersenna min rasulin illa bilisani kavmihi. Her elçiyi mutlaka kendi toplumunun diliyle göndeririz. O zaman Muhammed Aleyhisselam'ın dili neydi? Türkçeydi. Tabii ki Allah'ın Resulü'ydü. Onda hiç şüphe yok. Ama o Nebi olan Resul'dü. Nebi olan Resul ne demek? Kendisine vahiy gelen. Tabii ki Resul Allah'ın sözünü şey yapıyor. Yani Allah'ın Resulü Allah'ın sözünü anlatıyor. Ama Nebi olan Resul kendisine vahiy gelen bir Resul'dür. Onun için Muhammed Aleyhisselam'la birlikte nebilik bitmiştir. Hatemen nebiyyindir Allah. Nebilerin sonuncusu der. Ama Resullerin sonuncusu diye bir ifade Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Şimdi kendi dilimizle olunca ne olacak? Bakın ben şimdi buradan size okuyayım. Diyanet'in mealinden. Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara iyice açıklasın. Onlara Allah'ın emirlerini iyice açıklasın. Şimdi kendi kavminin diliyle gönderdik ki her peygamberi dedi burada. Zaten sık sık burada söylüyoruz. Peygamber dediniz mi her şey birbirine karışıyor. Resul mü, Nebi mi belli değil. Her şey karma karışık oluyor. O zaman buna göre mesela birisi sorsa dese ki bak her peygamberi Allah kendi kavminin diliyle gönderiyormuş. O zaman Türk kavmine gönderilen peygamber kimdir diye sorsa ne cevap vereceksiniz? Var mı? Bildiğiniz bir peygamber var mı? Yok. O zaman bu ayetin manası ne değil mi? Onun için burada Resul kelimesini gerçekten her defasında üzülerek söylemek zorunda kalıyoruz. Arap dili sözlüklerine bakarsanız Resul kelimesinin birinci anlamı getirilen mesajdır. İkinci anlamı mesajı getirendir. Şimdi Allah'ın Resulü kimin mesajını getirir? Allah. O zaman Resul kelimesinin birinci anlamı Müslümanlar açısından ne olur? Bu olur. Başka bir şey olmaz. Kur'an-ı Kerim olur. İkinci anlamı da bunu getiren. Ha, kendisine bu kitabın vahyedildiği Nebi olan Resul tamam bitti. Ama artık bu kitap elimizdeyse bir daha vahyedilmesine ihtiyaç var mı? Allah bunun korunmasını da üstüne almış, bitti. İşte buradan tekrar şeye gelelim. Demek ki bak ne dedi Allah? Şu ayete çok dikkat edelim. Ey Ademoğulları! اِمَّا يَئْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ Kendinizden rasuller gelirse. Bir tane rasul de değil yani gelecek. Birçok kimse gelir. Allah-u Teala şu ayette şunu söylüyor, bu ayette bunu söylüyor. Yani Allah'ın ayetlerini gelip sizin bildiğiniz dille size anlatan kişi o konuda rasuldür. Ama adama deseniz ki al şu Kur'an-ı Kerim'i oku. Ayda bir kere hatim et. Manasını bilmiyor. Onun açısından bu Kur'an-ı Kerim Resul olur mu? Olur mu? Olmaz. Sizden dedi değil mi? Çünkü onun diliyle olacak ki her şeyi ona açıklasın. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bütün dillere ulaştırılması lazım. Çünkü son nebi Muhammed Aleyhisselam'dır. Tüm insanlık için gönderilmiş olan bir Resul'dür. Onun getirdiği kitap tüm insanlığa tebliğ edilmesi gereken bir kitaptır. Evet. Yakussune aleykum ayati. Peki gelen rasuller ne yapar? Yakussune aleykum ayati. Size benim ayetlerim böyle bölüm bölüm anlatır. Şimdi bazen bir tek ayeti, bir tek kelimeyi çekerseniz o ayete istediğiniz şeyi anlamı verebilirsiniz. Biraz da sağa sola çekiyorsanız eğer. Mesela la takrabus salah ve entüm sikara. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Şimdi sadece namaza yaklaşmayın kısmını alırsa Allah namaza yaklaşmayın diye emrediyor. Der adam yani. Halbuki öyle değil. O ayetleri yani böyle birbiriyle bağlantılı, birlikte getirecek. Şu ayette şöyle, şu ayette şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi mesela ben size bu ayet okuduktan sonra İbrahim suresindeki her Resulü kendi toplumunun diliyle göndeririz ayetini okumasaydım bu ayeti doğru anlayabilir miydiniz? Yani ayetleri Allah açıklayacak, biz değil. Onun için diyor ki, size ayetlerimi böyle okuyor, tamam. فَمَنْ اِتَّقَى Kim kendini yanlışlardan korursa. Takvanın manası da o. Yardım yanlışlardan korumak. Kim kendini yanlışlardan korursa. Niye? Çünkü Allah'ın ayetleri size okunduğu zaman siz de bir Allah'ın ayeti olduğunuz için eğer kötü niyetli değilseniz, kendi kafanıza göre bir şeyler yapma niyetinde değil de Allah'ın emirlerine uymak niyetindeyseniz orada ha tamam dersiniz. Mesela şimdi size birisi üzüm şırası getirdi. Aa ne güzel elhamdülillah dedi, dediniz içtiniz. Öbürü dedi ki yok kardeşim ben bunu bu şekilde içmem. Ekşitip şarap yapar öyle içerim. Diyebilir. Öyle yaptığı zaman da o faydalı olan şey neye dönüşür? Zararlıya dönüşür. Bu adamın akli melekelerini belli bir süre çalıştırmaz. Kendi kendini kandırır. Yapacaksa yapar. Şimdi o kendini korumuş oluyor mu böyle bir adam? Olmuyor. O zaman diyor ki ey Adem oğulları. Ey Adem oğulları dendiği zaman dünyada bu kapsama girmeye, yani ey Adem evladı demek lazım aslında Türkçe açısından. Çünkü kız, erkek her şey dahil oluyor şeyde. Ey Adem evladı dendiği zaman yeryüzünde bu kapsama girmeyen bir tek insan var mı? Yok değil mi? O zaman efendim şey içinde Güney Afrika içinde eğer Antarktika'da yaşayanlar varsa orada yaşayanlar içinde, Kuzey Kutup'ta olanlar içinde, dünyada nerede insan varsa hepsine hitap ediyor mu bu ayet? Ediyor. Adem evladı. Peki ondan sonra imma ye'tiyennekum rusulun minkum. Eğer size kendinizden bir Resul gelirse. Ama ne yapıyor? Yagussun aleykum ayati. Öyle ayeti böyle güzel bir sesle Kur'an okuyor falan değil. Ayetleri size böyle birbirleriyle bağlantılarıyla birlikte işte şu ayet şöyle, şu ayet şöyle bir meseleyi kavrayacağınız şekilde okuyorlarsa فَمَنْ اِتَّقَى Kim yanlışlardan korunur ve aslaha kendisini de düzeltirse فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Artık onlar üzerinde herhangi bir korku kalmaz. Onlar üzüntü de çekmezler. Yani onlarda artık ne korku olur ne üzüntü. Korku gitmiş olur. Ne olur? Çünkü vücut rahat etmiş oluyor. Huzura kavuşmuş oluyorsunuz. Evet. Öyleyse birisine gidiyorsunuz. Ben biraz Kur'an okuyayım işte de falan. Müslüman olmak için ne yapmam lazım? Eşhedü getireceksin. Eşhedünün ne demek olduğunu bilmeyen adam istediği kadar eşhedü getirsin. Müslüman olur mu? Ya olmaz ki yani. Ama adama sen kendi diliyle anlatacaksın bunu. Onun için diyor ki ey Adem evladı size kendinizden elçiler gelirse Allah'ın ayetlerini anlayacağınız şekilde böyle birbiriyle bağlantılı ayetleri size anlatıyorsa فَمَنْ اِتَّقَى وَاَصْلَهَا Kim yanlışlardan korunur ve kendini düzeltirse فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Onların üzerine ne bir korku kalır ne de üzüntü çekerler. Ama وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا Ama kim ayetlerim karşısında yalan söylerse. Niye yalan söylüyor? Çünkü tamam doğru olduğunu anlıyor ama hesabına gelmiyor. Bu defa yalan söylemeye başlıyor. E söylesin. Çünkü burası imtihan dünyası. وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا onların karşısında kendisini bir şey zanneder, kendini büyük görürse, ulaike ashabunnar, bunlar da cehennem ashabıdır. Nedir? Dünyada da yanarlar, ahirette de. Dünyada da işleri yanar onlar. Hiç huzurlu olamazlar. Korkak olurlar. En küçük şeyden rahatsız olmaya başlarlar. Ve bu vücutlarında hastalık olarak ortaya çıkar. İlişkilerinde problem olarak ortaya çıkar. Kendi vücudunun iç ilişkileri bozulur. Dışarıyla da bozulur. Dolayısıyla artık hayat onlara zindan olmaya başlar. Hum fiha halidun ve o şeyde o ateşin içinde sürekli kalırlar. Çıkmazlar. Burada bitmiş miydi ayet? Bundan sonraki ayette var mı?
Var.
Femen azzam men iftari alallahi kediben. Bir yalanı Allah'a mal edenden daha zalim kimdir? Ya bugün İslam aleminde sürekli söylüyoruz. Hani mezhepler oluşturulmuş, yalanlar din haline dönüşmüş. Mesela deniyor ki işte savaşta aldığınız esirleri yatağa atabilirsiniz. Buna bütün mezhepler ittifakla kabul ediyor. Ama Allah-u Teala da nikahsız ilişkiye asla müsaade etmiyor. İster esir olsun, ister hür olsun. O ayetleri hiçbir mezhep görmüyor. Şimdi bunlar Allah'a iftira etmiş olmuyorlar mı? Ve bunlar İslam'ın mezhepleri oluyor. Mesela Allah-u Teala dinde zorlamanın hiçbir şekli olmaz diyor. Ama mezhepler dinden dönen öldürülür diyorlar. Ve bunu da Resulullah'a iftira ederek ortaya koymuşlar. Sanki Resulullah Allah'a meydan okumuş gibi, haşa. Peki bu iftira kime mal ediliyor? Allah'a mal ediliyor. Aynı şekilde o kadar çok iftiralar var ki bu konularda. Her derste biliyorsunuz yani. Her derste. İşte Resul ve Nebi kelimesini bozmak. Şimdi şeyde Yahudilikte, burada derslerimizi anlatıyoruz zaman zaman, bir Tevrat var. Yazılı Tevrat, bir de sözlü Tevrat dedikleri Talmud var. Yazılı Tevrat sadece ibadetlerde olur. Onu aynen kopya etmiş mezhepler. Kur'an-ı Kerim'e vahyi metluv demişler. Niye metluv? Namazda okunur sadece. Onlarda da sadece ibadetlerde okunuyor. Ondan sonra sözlü Tevrat dedikleri de şeye ait değil yani, Musa Aleyhisselam'a ait değil ama Musa Aleyhisselam'a verilen ikinci kitap diyorlar bunu, değil mi? Yazılı Tevrat'ı bırakmışlar, bütün dinleri sözlü Tevrat'tan. İmam Şafii aynen bunu yapıyor. Er Risalesi'nde diyor ki işte diyor Kur'an-ı Kerim kitap ve hikmet verilmiştir Resulullah'a. Tamam. Hikmet ne? Bütün nebilere verilmiş. Hikmet Tevrat'ın içinde. Allah öyle söylüyor zaten. Ayrı bir kitap değil ki. Şimdi zaten yuallimuhul kitabe vel hikme ve tevrate vel incil diyor zaten İsa Aleyhisselam'a. Kitabı hikmeti yani Tevrat'ı ve İncil'i Allah-u Teala öğretmiş. Tevrat'ta da hikmet var, İncil'de de. Yani onlardan doğru hüküm çıkarma metodu. Ama tutup diyor ki hikmet sünnettir diyor. Ondan sonra sünnet Resulullah'ın söz ve uygulamalarıdır. Ama doğruymuş gibi. Sonra da diyor ki Kur'an sünneti, sünnet de Kur'an'ı neshetmez. İki ayrı saldırmazlık anlaşması var. O onun işine karışmaz, onun işine karışmaz. Ondan sonra da diyor ki, mesela bir örnek veriyor, bir hadise 3 tane ayeti nesh ettiriyor. Kur'an-ı Kerim'de Rejim diye bir ceza yok. Böyle bir şeyin olmasına imkan ve ihtimal yok. O uydurulan bir hadiste, uydurulduğu çok kesin, bir hadis, yani sünnet dediği bir hadis, üç tane ayeti yürürlükten kaldırıyor. İmam Şafii'ye göre. Şimdi bunun, söyle bakalım Fehmi, bunun Yahudi uygulamasından bir farkı var mı?
Hiçbir şey, hiç farkı yok hocam. Hepsi aynı.
Ve bunu kabul etmeyen bir tek mezhep yoktur. Onun için ben size sık sık söylüyorum, bu tek merkezden organize edilen bir projedir. Ama mezhepleri ayırarak insanlar şey yapılmış yani, uyutulmuş. Evet, şimdi devam ediyorum. Bakın, bir yalanı Allah'a mal ediyor. İşte az önce söyledik. Rejim cezası varmış.
İmsak vakitleri hocam. İşte yakında Ramazan ayı geliyor. İmsak
Ha işte imsak vakti. Yani şu anda Diyanet'in yaptığı uygulama, Ahmet Muhtar Paşa Osmanlılar'da ortaya çıkıyor. Kendine göre bir çalışma yapıyor. O çalışmanın ne bir dini ne de ilmi bir şey var. Yani ne astronomiye uyuyor ne kitaba uyuyor. Öyle bir saçmalıklar yığını oluşturmuş. Diyaneti 1987'den beri düzeltemiyoruz. Bakın 87'de Diyanet İşleri Başkanlığı bir tarafa, ben bir tarafa. Sözleşmemiz vardır. O zaman ben Diyanet personeliydim, beni çağırdılar. Ben Diyanet personeli olarak gelmem dedim buraya. Açıkça söyledim. Beni İslami İlimler Araştırma Vakfı Genel Sekreteri şeyi olarak çağırırsanız gelirim. Öyle çağırdılar, gittik. Sözleşmemiz vardır. Bir tarafta onlar, bir tarafta ben. O zaman bu konuyu en iyi bilen kişiydik de nasıl oldu şimdi her şeyi unuttuk? Niye? Biz Diyanetiz ya. İlah mısınız siz? Siz ilah mısınız? Bu kadar ağır konuşuyorum. Herkes gelir çıksınlar bir konuşalım bakalım. Çünkü o belgelerin hepsi bende. Ama değiştirebiliyor muyuz? Yatsının bittiği vakitte bunlar yatsı ezanı okuyorlar. Millet namaz kıldım zannediyor. Yatsı namazı gidiyor. Fark etmiyor yani. İstediğiniz kadar örnek gösterebilirsiniz. Ne diyor Allah? Femen Allah mimmen iftara ala Allah kezben. Bir yalanı Allah'a mal edenden daha zalim kim? Daha büyük yanlışı kim yapar? Ev kezzebe bi ayati ya da ayetleri karşısında yalan söyleyip duran. İşte duruyor. Bakın bir hatıramı size söyleyeyim. Yani biz Diyanet ekibi olarak 3 yıl Türkiye'nin her yerinde gözlem yaptık. Ankara Şerefli Koçhisar'da gözlem yapıyoruz. Diyanet ekibinin başı. Ben Diyanet'e ben onları temsil etmiyorum. Ben ikinci taraf. Geldi imsak vaktini şey yapıyoruz. Tangeri ağarmaya başladı. Diyanet'in ekibinin başı olan kişi böyle yaptı. Görülmez. Sırtını çevirdi. Görülmez. Dedim. Allah Allah dedim. Senin gözlerin arkada mı? Utandı döndü. Ama arkasından imza atmak zorunda kaldı. Evet. Şimdi hiç fark etmiyor. Efendim kadınların boşama hakkı yok. Güzel. Bütün mezhepler kabul etmiş. Kur'an'daki ayetler nerede? Resulullah'ın uygulaması. Hani siz sünnet falan diyor. Nerede kaldı o sizin sünnet dediğiniz? Ayeti uygulamayan Resulullah'ın sözünü ve uygular mı? Sadece ona iftira edilmiş olanları uygular. Başka bir şey yapmaz. Evet. Bundan daha zalim, zulüm, kötü, yanlış yapma demektir Arapçada. Türkçeden biraz farklı. Yani bundan daha büyük yanlışı kim yapabilir diyor Allah. Ulaike yenaluhum. Ya da Allah'ın ayetleri karşısında yalan söylüyorlar. Yani o kadar çok yanlışlar var ki her defasında sayıp sayıp bitiremiyoruz. Ulaike yenaluhum nasibuhum minel kitab. Bu kitaptan payları onları yakalayacaktır. Onlara ulaşacaktır. Allahü Teala bu yalan söyleyenlere ne cezalar verdiğini Kur'an-ı Kerim'e koymuştur. Onlar da bunu görecektir. Hatta idâ câetum rusulunâ yetevaffevnehum. Elçilerimiz onları vefat ettirmek için geldiği zaman galu eyne mâ kuntum tedûne min dûnillâh. Diyecekler ki hadi Allah'la aranıza koyup da yardıma çağırdıklarınız yerde hani Allah'tan başka birilerini memnun etmek istiyordunuz. Nerede onlar? Nerede onlar? Galû dallû annâ. Kayboldular diyecekler. Ve şehidu alâ enfusihim. Orada kendilerine aleyhine kendilerini bağlayıcı bir şahitlikte bulunacaklar ahirette. Ennehum kânû kâfirin. Kâfir olduklarına dair. Evet ya Rabbi biz bile bile örttük bunu. Kafir bile bile gerçeğin üstünü örtendir. Bile bile örtendir. Yani sık sık söylüyoruz yani bugün İslam diye bir şey yok. Evet ben şimdi bugün ecel konusunu zaman zaman anlatıyoruz ama eğer vakit kalırsa onunla şey yaparız. Şimdi evet Allah ile araya bir şey konusunu sen şey yapacaktın onu bir anlat bakalım.
Bismillahirrahmanirrahim. Hocamın son okuduğu ayette işittiğiniz gibi Allah-u Teala buyuruyor ki Eyne mâ kuntum tedûne min dûnillâh. Yani melekler diyorlar ki nerede şu Allah'la kendi aranıza koyup da yalvardıklarınız, yardıma çağır, tedûne, dua ettikleriniz, çağırdıklarınız neredeler diyor. Onlara diyorlar ki onlar bizden sapıp gitti. Bu kadar hayal kurmuşlardı. Falan bizi kurtaracak, falan ölüm anında imdadımıza yetişecek, falan şöyle yapacak. Bunlar orada da yoklar. Bununla birlikte mesela Abdülaziz hocamın çalışmalarını biliyorsunuz imsakla falan alakalı. Anlatıyorsunuz bir tane hoca, hepinizin tanıdığı bir hoca diyor ki yanlış dahi olsa diyor yani resmi açıklamalar biz yine de ona uyacağız diyor. Onun otoritesine sığınıyor. Şimdi bu otoritesine sığındığı varlıklar yarın ölüm anında Allah'ın ayetlerinin üzerine örttüğü zaman melekler tarafından sorulacak bunlara. Sen resmi makamlara güveniyordun. Sen bilmem ne hazretlerinden medet umuyordun. Sen bilmem kimden bilmem ne istiyordun. Bu adamlar neredeler? O kadar hayallerini kurduğunuz bu varlıklar neredeler? Onlar da kafir olduklarını kendileri itiraf edecekler. Hadi kendi ikrarlarıyla sabit olacaklar. Yani bir Müslüman için yaşanabilecek en korkunç şey budur. Çünkü bütün Müslümanlar kelime-i şehadet getirerek en azından böyle ölmeyi ümit eder ve isterler. Bunlar biz kafiriz diye diye kelime-i küfür getirerek bu dünyadan ayrılıyorlar. Bundan daha kötü, daha korkunç bir şey olabilir mi? Ama yaşadıkları gibi ölür insanlar. Putperest yaşayan bir adam İbrahim Aleyhisselam gibi muvahhid gibi ölmeyi beklemeyecek. Putperest yaşıyorsan putperest öleceksin. Bunun kanunu budur. Aslında bu konu sadece türbelerden şuradan buradan yardım dilenenlere hasredilemez. Allah'ın ayetlerine karşı kim bir başkasından medet umuyor, ister resmi ister gayri resmi, ister falanın şeyhi ister falanın dini ya da siyasi lideri bir başkasından sığınıyorsa o sığındığı varlık ölüm anında bunu yalnız bırakacak ve bu kişi yapayalnız bir şekilde Allah'a nankörlük etmiş bir şekilde bu dünyadan ayrılacak ve ahireti harap olacak. Bu işin varacağı yer burasıdır. Dolayısıyla Allah'ın ayetleriyle uyarıldığımız zaman bunu dikkate almak zorundayız. Ben size bir derleme yaptım. Türkiye'deki türbelerle alakalı. Bunlar ne işe yarıyorlar diye. İşte şehir isimleri, türbe isimleri falan var da bakın insanlar buralara neden gidiyorlarmış. İşte Gülbaba Türbesi yolculuk planı olanların ya da yolculukta olanların gittiği türbedir. Yolculuk güzel geçsin falan diye. İşte bilmem ne baba türbesi tez vakitte dualarım kabul olsun diye. İşte falan türbesi Çiban Bey bilmem ne şey yaralarını iyileştirsin diye. İşte Telli Baba, Zilli Baba, Zurna Baba bilmem hangi baba var bunlar. Var bunlar. Evli olanlar bu türbeye gidiyorlar, çocuk istiyorlar, evlenmeyenler eş istiyorlar falan. Neredeyse Allah'a hiç gerek kalmamış. Bütün türbeler, bütün ihtiyaçları gideriyorlar. Her bir şeyi hallediyorlar. Yunan'ın, Roma'nın, putperestinin olduğu gibi hortlatmışız. Yani bu abartı değil. Manisa Turgutlu'da yanılmıyorsam yalvarıp yakardıkları türbe denilen yer Yunan bir tane savaşçı Diagoras'ın mezarı çıktı.
Yani Diagoras bile şaşırır hayatta olsaydı. Allah bu nereden çıktı diye. Meğer adam ne kadar mümin, muvahhid biliniyormuş da haberi yokmuş. Allah-u Teala bu kimseler için diyor ki.
Arkadaşlarımızın hepsi bak buradalar. Buradan çıkarken biraz Vezdecilere doğru gidin. O kemeri çıkmadan sola dönün. Sağda Helvacı Baba Türbesi vardı. Şimdi orası orada türbe diye bir şey yok. O binanın üzerine Helvacı Baba diye yazmışlar. İşgal etmişler. Şimdi üniversite onu yıktı. Şey yapıyor.
Helvasını yedi herkes.
Evet yani gelirlerdi kuyruğa girerlerdi orada. Yani sonra baba ne demek baba? Papa demek tabii. Evet.
Şimdi eski Yunan'ın, Roma'nın putperestliği kültürel evrim geçirerek döndü evliyaya. Mesela bunlardan bir tanesi de Eyüp Sultan'ın yattığı iddia edilen yer. Çok iyi biliyoruz ki orası Roma İmparatorluğu zamanında, Bizans İmparatorluğu zamanında bir Bizans mezarlığıydı. Oradaki azizlerden bir tanesi de Eyüp Sultan dediler. Ne adı sultan, ne kendi sultan, ne orada yatan birisi var. Daha sonra kutsallaştırıldı ve şu andaki Eyüp semti etrafında o külliye bilmem ne icat edildi. Nasıl bulundu? Keşfettik. Nereden keşfettiniz? Rüyamızda gördük. Hadi burasıymış. Mezar en kuvvetli delil bu. Ve orada korkunç bir putperestlik yapılıyor. Mezarında şey orada ne yazıyor hocam? En tepesinde mezara girişte. Başınız sıkıştığı zaman ölülerden yardım isteyin. Kabir elinden yardım isteyin.
Yazmışlar. İzâ tehayyertum fil umur festeînû min ehlil kubur. Camiye girerken. Bakın Kur'an-ı Kerim'in affedilmez suç olarak kabul ettiği şey Eyüp Sultan Camisi'ne girerken kapının üzerinde yazılıyor. Herhangi bir konuda ne yapacağını şaşırırsanız kabir ehlinden yardım isteyin.
Yani bir camiye girerken...
Yani Allah'a güvenmeyin, siz gidin oradan isteyin.
Bunu hadis olarak naklediyorlar bir de. Ya bir camiye girerken orada hac işareti görseniz ne yaparsınız? Bundan yardım isteyin diyen birini görseniz ne dersiniz? Biz Hristiyan mıyız? Aynı tepki vermemiz lazım. Biz müşrik miyiz ki ölülerden yardım isteyelim? Ve tevekkel alel hayyellezi la yemut diyor Allah. Hiç ölmeyen Allah'a güven diyor. Daha Kur'an-ı Kerim nasıl anlatsın yani? Nasıl anlatsın? Hocam şunu da söylemeden edemeyeceğim. Sizin tarikat...
Şey yapıyorlar tabii. Orada bir cenaze namazı kılıyorlar. Gidip öbür taraftan bir onay alıp ondan sonra Eyüp kabrinin önünden bir tavaf ettiriyorlar. Sonra götürüp defnediyor.
Belge mi alıyor hocam? Cennete girebilir belgesi mi alıyorlar?
Tabii. Tövbe estağfurullah. Şakası bile çok kötü bu.
Çok iğrenç bir şey hocam ya. Abdülaziz hocam yazmış olduğu bir kitap var biliyorsunuz. Tarikatçılığa bakış. Daha doğrusu karşı tarafın kendi itirafları. Şimdi hocam diyor ki orada. Ben ilk defa kitabın orasını okuduğum zaman çok şaşırmıştım. Bu kadarını beklemiyordum hakikaten. Şimdi hocam diyor ki. Şu ölülerden yardım isteyin hadisinin kaynağı nedir? Onlar diyorlar ki sen Abdülkadir Geylani'yi kabul etmezsen biz seninle konuşmuyoruz. Kaynak nedir diyor hocam. Ya Kur'an'dan kaynak göster tartışma bitsin konu kapansın. Şuradan aldık. Falan kitapta okudun. O kitapta da adam diyor ki buna inanmayın bu uydurmadır. Hani kitabı derleyen de buna inanmayın diye almışlar. Rezalet bir şey. Bakın Allah bunlar için dedi. Uzatmayalım. Rezaletin sonu yok. Bunun sonu gelmez. Mümin suresinin 14. ayet. Kafirler hoşlanmasa da siz dini bütünüyle ona has kılarak sadece Allah'a dua edin. Sadece Allah'a dua edilmesine kimler rahatsız oluyormuş? Kafirler diyor Allah. Bunu ancak kafirler yapabilirdir. Abdülaziz hocam en çok suçladıkları şey bu. Niye sadece Allah diyorsun? Niye sadece Allah'tan isteyin diyorsun? Ne diyecek başka? Ne demesini bekliyorsunuz Allah aşkına? Bir Müslüman başka ne diyebilir ki? Kimden isteyeceğiz bir de yani? Zümer suresinin 45. ayeti olacak. Diyor ki Allah tek olarak anıldığı zaman diyor onların kalpleri yüzleri öfkeyle dolar. Ancak ortak koştukları anıldığı zaman rahatlarlar. Araya 3-5 tane gavs, cavs soktuğunuz zaman heh tamam sen şimdi bizim adamsın. Bu kadar rezil bir şey olur mu ya?
İyi işte. Mahmud Efendi şunu söylemişti orada. Yani orada işte bugün hepinizin tanıdığı Cübbeli'ydi. Orada o zaman daha gençti tabii. 1993 senesi. Sen ne dersen de. Bunu ne zaman söyledi biliyor musun? Fatiha suresini okuyorum. Allah İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyor. İbadeti yalnız sana yapar, yardımı yalnız senden isteriz. Yani doğrudan senden isteriz. Tabi doğru tercüme o. İbadeti doğrudan sana yapar, yardımı doğrudan senden isteriz. Ayeti okuyorum, bana şu aynen şunu söyledi. Sen ne dersen de, benim sözüm mü bu? Sen ne dersen de, biz inanıyoruz ki Allah'la bizim aramızda Evliya-i İzam ve Meşayih-i Kiram Hazaratı'nın ervahı vardır, ruhları vardır. Onlardan istianede bulunur. İstiane, İyyâke nestaîn kelimesi. İstianede bulunur, yani yardım ister. İstimdad ederiz. İmdat diye bağırırız onlara. Ben de orada hepsinin yanında Mahmud Efendi'nin kendi odası. Sen müşriksin dedim. Yüzüne böyle. Sen müşriksin dedim yüzüne karşı. O da böyle bir şey yaptı. Geriye çekildi. Ama düzelirler diye ümit ettik. Baktık düzelme diye bir niyetleri yok. Ondan sonra da bu kitapları yazdık mecburen.
Hani bırakın hocam düzelmeyi. Mahmud Efendi'yi Allah yaptılar. Allah ete kemiğe vurmuş kılına gibi. Yani putperestliğin sonu yok. Biz ilgili ayetleri okumaya devam edelim. Zümer suresi 11 ve 14. ayetleri dikkatle dinleyin. Herhangi bir yoruma gerek bıraktırmadan Allah'ın sözlerini zaten hepimiz anlayabiliyoruz. Bakın ne diyor Allah. De ki ben sadece dini kendisine halis kılarak Allah'a ibadet etmem emredildi. Bana dini sadece Allah'a halis kılarak ibadet etmem emredildi. Hem onun birliğine teslim olan Müslümanların ilki olmam da bana emredildi. De ki eğer Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım. De ki ben dinimi kendisine halis kılarak yalnız Allah'a kulluk ederim. Halis nedir? Nahl suresinde Allah-u Teala çıkarmış olduğu halis sütten bahsederken anlıyoruz ki ayetlerden, zaten pratikte de görüyoruz, içerisine kan ve dışkı bulaşmamış. Genleriyle oynanmamış. Bakın halis diyor Allah-u Teala. O kelimeyi kullanıyor orada. Hepimizin karşılaşabileceği doğal bir örnek üzerinden bize açıklıyor. İçerisine kan bulaşmamış, dışkı bulaşmamış, genetiğiyle oynanmamış. Demek ki Allah defolu din kabul etmiyor. Siz hanginiz defolu çorap giyiyorsunuz? Hanginiz defolu ayakkabı alıyorsunuz? Kendine yakıştıramadığını Allah'a nasıl yakıştırıyorsun? Hanginiz içine pislik düşmüş yemeği yiyorsunuz? Sütün içerisinde az bir şey siyahlık görseniz ne olursa olsun kabul içer misiniz? Hemen karşı çıkarsınız buna. Allah-u Teala halisin tanımını siz nasıl ki kendi midenize tertemiz, içine pislik bulaşmamış süt sokuyorsunuz, kalbinizdeki iman da o süt kadar temiz olmak zorundadır mesajını veriyor. Bu net bir şekilde buradan görüyoruz. Allah-u Teala yine çok ayet var. Ahkaf suresinin çarpıtılan ayetlerini okuyalım. Hatta az önce hocamın okuduğu ayetin meali de çarpıtılmış. Bakın ne diyor burada. Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarınız tanrılar nerede? Takla attırmış manayı hocam.
Allah'ı bırakan mı var ya?
Hiçbir müşrik Allah'ı bırakır mı? Bir müşrik şunu der mi ya? Allah'a ihtiyacımız yok. Ne desek yapmıyor. Bari şundan isteyeyim. Böyle bir şey olur mu? Tam tersi. Le'kulun Allah derler. Gökleri ve yeri kim yarattı diye onlara sorarsanız tabii ki Allah yarattı derler. Tabii ki Allah'a güveniyoruz. Allah'a inanıyoruz. Mesele Allah'la kendi aralarına başkalarını sokmaları. Bakın Allah ne buyuruyor?
İstersen burada bir şey size hatırlatayım da. Mesela şirket deriz. Tek kişi şirket kurar mı? En az iki kişidir. O şimdi yeni çıkarmışlar. O başka bir takım yasalardan yararlanma. Şirket ortaklık demek. Ben ortağım. Allah'a ortak koşmak deniyor değil mi? Allah olmasa ona ortak koşma olur mu? Bir kere Allah'ı kabul etmeyen bir tek müşrik olamaz. Evet.
Şimdi Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah'ın yakınından kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek kimseleri çağırandan daha sapık kimdir? Yani sapık kimdir? İki nokta üst üste Allah'a yakın gördüğü varlığa yalvarın. Sapık budur. Oysa ki bunlar onların çağrısının farkında değillerdir. Siz bu kadar mezarlara şunlara buna yalvarıyorsunuz ama bu sizin farkınızda değil. Demek ki ölüler duymuyormuş yani. Bunun tabi münakaşanın lüzumu yok. Bakın Allah böyle diyor. Farkında değil ki diyor nasıl yalvardığınızı. İnsanlar ahirette bir araya getirildikleri gün, yani yüzleştirildikleri gün, bunlar onlara düşman olacaklar. Çünkü herkes cehennemden yakayı kurtarmayı isteyecek. Ve onların kulluğunu da kabul etmeyeceklerdir. Karşı çıkacaklar. Biz bu adamları tanımıyoruz. Yok böyle bir şey. Biz bunları kabul etmiyoruz. Bu ayetin aynısı Yunus suresi 29. ayetinde de var. Biz sizin ibadetinizden gafil idik. Sizi de tanımıyoruz. Nereden çıktınız diye. Devam ediyor Allah-u Teala Cin suresi 18 ve 22. ayetlerde. Mescitler kuşkusuz Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın. Bakınız müşriğin problemi Allah'a yalvarmamak değil. Allah ile birlikte bir başkasına yalvarmak. Yani müşriği müşrik yapan Allah'a güvenmemesi değil. Allah'a kafasında icat ettiği eşit varlıkları eşit kabul etmek, eşit saymak. Bir başkasına da Allah gibi güvenmek. Müminle müşrik arasında şu fark vardır. Mümin Allah rızası için sever, ölçülü sever. Müşrik Allah'ı sever gibi sever. Bunu iyi ayırmamız lazım. Diyor ki Allah-u Teala.
İstersen bir şeyde oradaki olay şeyden bir tane daha söyleyeyim. Neyse şimdi onların birçoğu öldü. Ölenlerin adlarını söylemeyeyim. Şimdi diyor ki biz bu efendiye niye bu kadar bağlanıyoruz biliyor musunuz? Bu Mahmud Efendi'nin şeyinde. Efendim diyor bu yarın Allah'ın huzurunda belki bunun eteğine yapışırız. Ve kurtuluruz. Öbürü de diyor ki bunların ikisi de çok meşhur insanlar. İsimlerini söylemiyorum. Öldükleri için. Öbürü de diyor ki şey mahkemede diyor avukatı olan da kazanır, olmayan da. Bu bizim Allah'ın yanında avukatlığımızı yapacak. Dedim, yani Allah yanlış bir şey yapmasın diye değil mi? Allah'ın bilmeyip bunun bildiği ne var dedim. Bakın Allah'a güvensizlik değil mi bu? Allah'la araya. Siz bir kadını düşünün. Kocasıyla kendi arasına bir başka erkeği yerleştirmiş. Hangi koca o kadını sever? Bak yani hayatta Allah-u Teala bunları bizim karşımıza örnek olarak da çıkarıyor yani. Evet. Tamam.
Şöyle buyuruyor Allah-u Teala. De ki ben ancak Rabbime dua eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmam. Şimdi bir şey dikkat ettiyseniz yani duadan bahsedince Allah hemen ortak koşmayın diyor. Çünkü insanlar en çok dua ederken putperestlik yapıyorlar. Bakınız oruçla ilgili ayetleri okuyun. 183. ayette Allah-u Teala sizden öncekilerin farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı diye başlıyor. 184'te oruçla ilgili hükümleri söylüyor. 186'da pat alakasız bir ayet geliyor. Kullarım seni bana sorarlar. Ben onlara yakınım. Bana dua etsinler ben de cevap vereyim. Sonra oruçla ilgili hükümlere devam ediyor. Neden? Şimdi sorun kendi kendinize. İnsanların en çok türbelere akın edip tapınağa çevirdiği ay hangi aydır? Allah boşuna mı koymuş ayet oraya? Allah-u Teala buyuruyor ki Bakara suresinin 183. ayetinde sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ belki çekinip sakınırsınız diye. Peki bir Müslümanın en fazla çekinmesi, sakınması, asla yapmaması gereken şey nedir? Şirktir. İşte bu yüzden Allah hemen dibine bunu yerleştiriyor. Ben onlara yakınım, başkasına dua etmeyin. Ama bugün türbeleri Budist tapınağı gibi hiç boş bırakmıyorlar. Hele Ramazan ayında artık giremiyorsunuz, içeriye giremiyorsunuz yani. Bakın ne kadar birbiriyle alakalı. Çünkü Cenab-ı Allah tarih boyunca göndermiş olduğu kitaplardan da tabii ki her şeyi kuşatan bilgisiyle biliyor ki insanın tabiatı aynı. Devam edelim. Peki haberiniz olsun. Ben size kendiliğimden ne bir zarar verebilirim ne de bir yol gösterebilirim. Bakın Resulullah'ın kimseye çarpmak gibi bir gücü kuvveti yok. Kimseye yol gösteremiyor. Hatta ve vecedeke dâllen fehede diyor Allah. Hani sen yolunu şaşırmışsın da sana biz yol göstermiştik diyor. De ki beni Allah'tan kimse kurtaramaz. Ve ben ondan başka bir sığınakta kimse de bulamam. Demesini emrediyor. Vatandaş bunun eteğine sarılırsak ahirette kurtuluruz diyor. Şimdi bu ayetlerle bu zihniyeti birbirine bir karşılaştırın bakalım. İslam'la, imanla zerre kadar ilgisi, ilişkisi, alakası olabilir mi? Mümkün değil. Son olarak şu ayeti okuyayım. Bu konuda okunacak ayetler çok. Kur'an-ı Kerim'in her yeri Allah'tan başkasına dua etmeyin diye gelmiştir. Nuh kavminin yok olma nedenidir. Bütün kavimlerin yok olma nedenleri şu anda İslam coğrafyasında olduğu gibi işlendiğinden Müslümanlar İslam coğrafyasından kaçıyorlar. Öldürülme pahasına. Gördünüz Yunan botları ne yaptılar? Şeyleri batırıyorlar, ölsün gitsinler de denizin içerisinde. Yani Müslüman ülkelere kaçılmıyor. Müslüman ülkelerden kaçılıyor. Son olarak şunu söyleyelim. Şuara suresi ayet 213. Bakınız Allah-u Teala elçisini nasıl uyarıyor? Allah ile beraber bir başka ilaha yalvarıp yakarma, sonra azaba uğratılanlardan olursun. Bunu kime söylüyor? Elçisine söylüyor. Sen de azaba uğrarsın, dikkat et diye. Bu ayetler bizim için hiçbir şey ifade etmeyecek. Bunlardan hiçbir şey anlamayacak mısın? Ona da dua etme, o da olur, o da olur. Önce onun yanına gelir, sonra onun yerine geçer. Ki Muhammed eşittir Allah. Allah ete kemiğe büründü falan, kimin kılına göründü. Tarih boyunca tekrar edilmemiş bir tane şey yok. Allah aşkına kendisini kurtarıcı görmeyen bir tane tarikat lideri var mı? Etrafındaki müritleri şunlar bunlar. İçerisinde uydurma hadis olmayan, hurafı olmayan bir tane tarikat kitabı var mı Allah aşkına? Bir tane mürit gördünüz mü ki kendi şeyhini hocasını Kur'an'la eleştirsin ama hocam şu ayete de aykırı hareket ediyorsunuz desin. Korkunç bir Kur'ansızlık ve şirk bataklığı içerisindeyiz. Allah sonumuzu hayretsin.
Evet tabii en üzücü olan da şirk konusu tamamen Müslümanların gündeminden kaldırılmıştır. Yani İslam inançları ile ilgili kitaplarda şirk diye ayrı bir başlık yoktur. Abi Kur'an'ın en temel konularından bir tanesidir. Tabi Cenab-ı Hakk'a yapılan bir sürü iftiralar da var. Biraz da Aydın Hoca'yı dinleyelim.
Araf suresi 37. ayette فَمَنْ اَذْلَمْ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ كَذِبَ Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim vardır? İnsanların en çok iftira ettiği varlık Allah-u Teala'dır. Bunun en büyüğünü de Allah'la kendileri aralarına koydukları, uydurdukları ilahlarla yaparlar. Yani ilahları uydurarak yaparlar. Bunu yapmamaları için devamlı Allah-u Teala elçiler gönderir. Ve neredeyse elçi göndermediği hiçbir toplum da bırakmıyor. Şimdi toplumun neden böyle? Toplumun en büyük sorunu ne? Şimdi kendince akıllı birisi çıkıp diyebilir ki, yani sorabilir ki, ya neden Allah-u Teala bir iktisatçı gönderip de ekonomimizi kaldırmıyor? Neden bir doktor gönderip de sağlık sorunlarımızı halledilmesini böyle bir şey yapmıyor? Neden bir mühendis gönderip de teknolojimizi kaldırmıyor? Tabii bunlar bir sorun, yani bunlar eksikse bir sorun, ama toplumun en büyük sorunu Allah'tan başka ilah edinen toplumları uyarmaktır. Eğer bu sorun kalkarsa, bu yüzden Allah-u Teala Nahl suresi 36. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ Estağfirullah. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا Biz tüm toplumlara elçiler gönderdik. اَنِ اِعْبُدُ اللّٰهِ وَاِشْتَنِبُ تَعْغُوتُ Allah'a ibadet etsinler, tağutlardan, uydurdukları ilahlardan uzak dursunlar. Allah'la kendileri arasına ilah koyan toplum büyük sorunlar oluşturur. İlk önce kendi aralarında büyük sorunlar oluşturur. Gerçek sorunları kalkması için Allah-u Teala enibudullah ve eştenibuttağut. Bu bir anlamda la ilahe illallah. Yani Allah'tan başka ilah yoktur, ilah edinmeyin anlamını içeriyor. Sorun Allah'tan başka ilah edinmektir. Bu sorunun da ilacı Allah'tan başka ilah edinmemek. Bu yüzden elçiler gönderiyor, kitaplar indiriyor Allah-u Teala. Allah'a iftiranın en büyük iftira şirktir. Yani insanların Allah'la kendi aralarına koyduğu ilahlara, yani bunlara müşrik denir. Yani ilah koyulan şahıslara da müşrik deniyor. Allah-u Teala en büyük iftiranın şirk olduğunu da Nisa suresi 48. ayetinde söylüyor. Şöyle diyor Allah-u Teala. Allah kendisine ortak koşulmasını, yani şirki bağışlamaz. Bunun altında olanları gerekeni yapan kişi için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa ona büyük bir iftirada bulunmuş oluyor. Şimdi iftirayı en çok Allah'a yaparlar. Bir de ondan sonra sırasıyla geliyor onun elçilerine. Hristiyanlar, yani İsa'ya en çok iftiranı kimler yaptı sizce? Hristiyanlar yapıyor. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed aleyhisselam en çok iftiranı kimler yapıyor? Kendilerini Müslüman addedenler yapıyor. Allah Resulü'nün Ehl-i Beyt'ine en çok iftiranı kimler yapıyor? Şia yapıyor. Şia din adamları yapıyor. Yani toplumun en büyük sorunu Allah'tan başka ilah edinmektir. Eğer bir toplum gerçekten huzura kavuşmak, mutlu bir toplum, örnek bir toplum, iyi bir toplum, diğer tüm olumlu özellikleri kendinde barındırmak istiyorsa Allah'tan başka ilah edinmeyen bir toplum haline gelmemiz gerekir. Yani en büyük sorun burada yatıyor. Buradan çok olumsuzlukların, tüm olumsuzluklar da buradan oluşuyor. Yani Allah'tan başka ilah edinen toplumlarda mesela farklı yollar ediniyor, farklı ilahlar ediniyor, farklı mezheplere ayrılıyor ve birbirlerine karşı geliyor ve birbirlerinin kanlarını, mallarını helal kılıyor. Şimdi İslam aleminde sorun daha büyük. Yani Hristiyanlarda da sorun. Tüm yani bizden öncekiler aynı hataları yaptılar. Mesela Hristiyanlardaki en büyük hata biliyor musunuz? Tüm Hristiyanlar şuna inanıyor. İsa, yani İsa'nı Allah'ın oğlu olarak iftira ederler. Bir, bununla da kalmazlar. Şöyle bir inanca sahipler. Tüm Hristiyanlar. İsa kendilerini kurtarıp cennete koyacaktır. Yani kimden kurtarıyor? Allah'tan kurtarıp cennete. Yani İsa aracılığıyla cennete gireceklerini düşünüyor. Yani İncil'i okuyup ona amel etmekle değil. Müslümanlar da aynı sorunu yaşıyor. Ve diyorlar ki Muhammed Aleyhisselam tüm ümmetin, ümmet-i Muhammed'in büyük günahlarını affedecek, şefaat-i uzma diye bir makam
affedecek,
ettirecek, evet. Affettirecek, yani Allah'ın aracılığıyla, yani Muhammed Aleyhisselam'ın aracılığıyla bunları yapacak. Ve biliyorsunuz Allah'ın adalet mahkemesinin yanında kendilerince şefaat mahkemesi, rahmet mahkemesi kuruyorlar. Ve bu rahmet mahkemesinden ümmet-i Muhammed geçecektir. Diğerlerinin suçu ne o zaman? Onlar kendileri isteyerek mi sonraki dönemin ümmeti oldular? Ve bundan sonra bununla da yetiniyorlar mı? Bazıları bununla yetinmez. Ne yaparlar biliyor musunuz? Tarikatları oluşturur ve tarikatları intisap etmek ve kendi şeyhlerinin himmetine girmekle, her tarikatın da kendi şeyhi var ve kendi şeyhine himmet etmesi gerekir. Ve onun aracılığıyla cennete gireceklerini düşünüyor. Böyle bir toplum var. Bu toplumun büyük çoğunluğu bu inanca sahiptir. Maalesef böyle bir inanca sahiptir. Bu toplum Allah'ın nazil ettiği, indirdiği kitapla kurtulacağını düşünmüyor. Onun buyruklarına amel edeceklerini düşünerek cennete gireceklerini düşünmüyor. Allah'a, yalnızca Allah'a ibadet, itaat ederek cennete gireceklerini de düşünmüyor. Bugün bu vakfa, hocamıza ve diğer burada çalışanlara en büyük düşmanlık işte bu vakfın sadece Allah'a itaat edin, La ilahe illallah şiarına uyun dedikleri için, sadece Allah'ın kitabına uyun dedikleri için düşman kesiliyor diğer tarikatlar, mezhepler. Ve en büyük sorun da biliyorsunuz, bir sorun da bu mezheplerin ikinci bir kolu olan Şia. Şia Allah'ı çağırmaz. Lebbeyk ya Ali derler. Lebbeyk ya Hüseyin derler. Böyle çağırırlar. Ve hiç Allah akıllarına bile gelmez sadece namaz dışında. Şimdi Allah-u Teala elinde kitap olan, yani fakat başka ilahlara kulluk eden bu toplumu helak etmiyor. Biliyorsun yani her toplumun bir eceli var diyor Allah-u Teala. Bu ümmeti neden bu kadar sorunları var, niye helak etmiyor? Yani mesele helaki yok etmek değil, cezalandırıyor, görüyorsunuz. Neden cezalanıyoruz? Neden sorun olarak kalıyoruz? Çünkü Allah'tan başka ilah edinmişiz maalesef. Bu yüzden Allah-u Teala bizi bu sorunları çözmemiz için bizden önceki ümmetlere de bize de şu çağrıda bulunuyor. Ali İmran suresi 64. ayet okuyayım, bitireyim. Allah-u Teala şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. De ki ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Ortak bir söz. Yalnız Allah'a ibadet edelim. La ilahe illallah. Ona hiçbir şey ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin. Eğer onlar yine üst çevirirlerse deyin ki şahit olun biz Müslümanlardanız. Biz Müslümanlarız. Şimdi gerçekten İslam ümmetinin en büyük sorunu Allah'ı bırakıp Allah'la, yani Allah'ı bırakmıyorlar. Allah'ı yine de ama araya birilerini koyuyorlar. Öyle inanıyor, öyle ibadet ediyorlar. İşte bu sorunun kalkması için de yani bir reklam mahiyetinde bir şey olsun. Tevhid ve Tağut kitabını gerçekten kitapçık şeklinde getirdim ki insanları yormayalım. Cep kitapçığı olarak da. Bu ümmetin asıl sorunu çözmemiz için. Şimdi ben Azerbaycan'da bunu Azerice'den tercüme edip yani gücüm yettiğince maddi imkanım bunu paylıyorum. Yani sorunumuz gerçekten en büyük sorunumuz bu. Yani bu kitabımızı da yani Türkçe'de çıkardık. İnşallah bir faydası olur diye düşünüyorum bu topluma. Siz de yardım edersiniz.
Azerbaycan'da Türkçe'de paylama dedim mi? Türkçe'de başka bir şey anlaşılır. Paylaşma diyecektim.
Bazen farkında olmadan katıştırıyorum. Canlı yayındayız. O yüzden olmuyor yani istesem.
Tamam. Evet şimdi geçen de Hizbullah'ın liderinin bir videosunu atmışlar bana. Orada diyor ki bu savaş var ya şu anda şeyde. Diyor ki Zeynep bize yardım edecek, kurtaracak. Çünkü Şam'da Zeynep'in kabri var. O yardım edecekmiş. Şimdi bunlar genellikle savaş kazanıldıktan sonra yardıma gelirler. Kaybedilirse hiç ortalıkta gözükmez.
Hocam en iğrenci de odur ki yani biliyorsunuz yani Şiilik siyasi bir davanın bir devamıdır. Ve şurada savaşan Suriye'de de şöyle diyorlar. Yani diyorlar ki biz Hazreti Hüseyin'in Kerbala'daki intikamını alacağız. Kimden alıyorlar bu intikamı acaba? Karşılarındakiler kimler? Yani çok
ya tabii bunlar yani. Mesele çok şu. Yani şunu şey yapalım. İnsanlar yani şirke karşı çok büyük bir şeyleri var. Yani dine uymak sıkıntılı geliyor. Dini kendilerine uyduruyorlar. Ve şirk de bir bulaşıcı hastalık gibidir. Bakın bir koronavirüs bulaşmasın diye ne kadar uğraşılıyor değil mi Türkiye'ne? İşte şirk bundan daha berbat bir bulaşıcı hastalıktır. Onun için çok dikkat etmemiz lazım. Bize de bulaşmaması için. Başkalarını tenkit etmek kolay. Ama kendimizi çok iyi korumamız lazım. Allah yardımcımız olsun. Her taraf gerçekten batmış vaziyette. Allah yardımcımız olsun.